İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, dünyada olaylar devam ediyor ve bizi de etkileyen şekilde devam ediyor. Bunlardan birisi Fransa. Fransa'da yaşanan terör olayları ve arkasından PKK'nın neredeyse Fransa sokaklarını yakıp yıkması, bunun Avrupa'nın diğer ülkelerine yayılma eğilimi göstermesi, bütün bunlar doğrudan biraz da bizi ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Çünkü PKK Türkiye'yi suçluyor. Biliyorsunuz Fransa'da bir akli psikolojik sorunları olan birisi, yabancı düşmanı birisi, PKK'lıların etkin olduğu bir yere saldırıda bulunmuş ve 3 kişi yaşamını yitirmişti. PKK'lılar da bunu Türkiye'ye, işte bunun arkasında Türkiye var diye bir takım iddialarda bulundular. Ancak Fransa bu konuda PKK ile aynı fikirde değil. İlk başta bu kişiyi doktor muayenesinden geçirdi ve bir kliniğe yatırmışlardı. Sonra klinikten aldılar, tekrar savcılığa getirdiler. Ama örgütsel bir şey bağını bulabilmiş değiller. Daha çok psikolojik sorunları olan, daha önce de benzer sıkıntılar yaşamış, hatta saldırılar yapmış bir kişi. Kendi anlatımına göre 2016 yılında evine hırsız girmiş ve bundan yabancıları sorumlu tutmuş. Ondan sonra da yabancı düşmanlığı giderek artmış. Böyle söyleniyor. Peki Fransa saldırılarını böyle mi görmek lazım? Şimdi bir de işin başka boyutu var. Yani neden Fransa, neden Avrupa, niye terör olayları, PKK'yı niye kullandılar, PKK niye Türkiye'yi söyledi? Bu soruların yanıtlarını da bulmak lazım. Bunu şöyle görmek mümkün. PKK oradaki eylemlerinde bunu Türkiye yaptı deyince kendi etrafındaki kesimleri harekete geçirebilir. Neden harekete geçirebilir? Çünkü Avrupa ülkeleri PKK'nın Türkiye'ye yönelik tepkilerine hep toleranslı davrandılar. Onlara karşı hoşgörülü davrandılar. Bu nedenle başlarına bir şey gelmez diye düşündüler. Oysa ki Fransa'ya karşı bir hareket yaptığın zaman, efendim Almanya'ya karşı, İngiltere'ye karşı bir hareket yaptığınız zaman, o zaman bulunduğunuz ülkeler sana karşı daha sert davranıp hatta sınır dışı etmeye kadar gidebilecek bir olay var. Bu nedenle kitlesel kalabalık toplayamazsınız. Bu amaçla biraz Türkiye öne çıkmış gözüküyor. Peki bu işin bir yanı, yani PKK'nın yanı. Peki bu saldırıların asıl amacı ne? Ne zaman gündeme geldi? Burası da dikkat çekici. Neden dikkat çekici? Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir açıklama yaptı. Dedi ki Fransa'nın Amerika'ya güvenlik açısından Amerika'ya bağımlılığını azaltmalıyız dedi. Bu arada da Rusya ile ilişkiler noktasında farklı bir tavır izlemeye çalıştı ve Rusya'yla masaya oturmadan söz etti. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer bir eğilim var. Diğer ülkelerde de hükümetler sıkışmış durumda. Yani bir taraftan kış ayları, bir taraftan sanayideki durgunluk, bir taraftan enerji krizi, çok yükselen enerji fiyatları ve bunun enflasyon olarak geri dönmesi, 30-40 yıllık önceki rakamlara ulaşması enflasyonun ve halkta oluşan tepki iktidarları ciddi bir şekilde sarsıyor. Ve düşünün, İngiltere'de iki başbakan değiştirdi şu geçtiğimiz süre içerisinde. Yani İngiltere için hani bir anlamda istikrarın sembolü diye söylenen ülke için çok sürpriz bir olay. Fransa'da Macron seçimi kazanmıştı ama parlamentoda çoğunluğu kaybetti daha sonra yapılan seçimlerde. Evet, İtalya'da bambaşka bir durum var ve Amerika ile beraber hareket etmeye itiraz eden kesimler bir anlamda seçimleri kazandılar. Bu birçok Avrupa ülkesinde gözüküyor. Bir başka konuda Çin. Çin'le ilişkiler noktasında da Avrupa ile Amerika karşı karşıya. Ve mesela Almanya ve Fransa Çin'le ilişkilerin devamını istiyor. Özellikle Almanya, yani tedarik açısından biliyorsunuz Almanya için sanayi kadar tedarik de önemli. Çünkü tedariği gerçekleştiremezlerse sanayi duruyor. Bu nedenle biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Scholz ülkesindeki büyük holding, büyük kuruluşların, sanayi kuruluşların yöneticilerini de alıp Çin'e gitti. Aynı şey Fransa için de geçerli. Yani böyle bir durum var. Bir anlamda Amerika ile Avrupa arasında Ukrayna Savaşı sonrası başlayan yalancı bahar yerini yavaş yavaş gerçekliğe bırakıyor ve Avrupa Amerika ile aralarına yeniden mesafe koyacak bir sürece doğru ilerliyor. Bunu zaten biz daha önceki yayınlarımızda da dikkat çekmiştik. Yani bu Amerika ile Avrupa arasındaki yalancı bahar 6 ay bilemediniz 1 yıl sürer. Ondan sonra Avrupa'nın çıkarları Rusya ve Asya ile Çin'le ilişkilerden geçiyor demiştik. Şu anda geldiğimiz nokta hızlı bir şekilde oraya gidiyor. İşte bu ortamda terör başlıyor. Şimdi burası asıl dikkat çekici olan yer. Yani Avrupa'daki birçok insanla görüştüğümüz zaman veyahut da gelişmeleri yakından izleyen bir takım insanlarla yaptığımız değerlendirmelerde hemen hemen herkes aynı noktada birleşiyor. Söyledikleri şu, biliyorsunuz PKK'ya kara gücüm diyordu Amerikalılar Suriye'de. Amerika kara gücüyle Avrupa'yı terörle tehdit ediyor. Eğer benim çizdiğim çerçevenin dışına çıkmaya kalkarsanız ülkenizi yönetilmez hale getiririz mesajı veriyor diyorlar. Yani aslında bu terörün arkasında Amerikan istihbarat örgütlerinin olduğuna ilişkin yaygın bir kanaat oluşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri izleyeceğiz. Tabii bunu bir Fransa'daki çıkıp da aleni böyle demez belki ama bu eğilim Avrupa halklarında eğer hakim hale gelirse bu neye yol açar? Avrupa-Amerika arasındaki ittifakların daha da hızlı bir şekilde kopmasına yol açar. Evet, bir başka konu da içimizdeki yani Türkiye'deki gelişme. Biliyorsunuz seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var, parlamento seçimi var ve gergin bir ortam var. Cumhur İttifakı adayını belirledi. Orada teknik anlamda bir sorun gözükmüyor ama Millet İttifakı içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hem gerilim var hem çekişme var hem de kararsızlık var. Yani bu çerçevede özellikle İyi Parti ve CHP arasında bir soğukluk gündemdeydi. Bu aşılacak mı? Şimdi 5 Ocak'ta 6 partinin liderlerinin tekrar zirvesi var. Bu zirvede neler olacak? Bunu merak ediyorduk. Acaba Akşener'le Kılıçdaroğlu ne zaman görüşürler de artık bu olayı bir kendi ifadelerine göre tatlıya bağlarlar diye düşünüyorduk. Bugün haber geldi. Bugün akşam diye söylendi ama henüz net bir ifade yok. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir araya gelecek. 5'inde yapılacak toplantı Akşener'in ev sahipliğinde, İyi Parti'nin ev sahipliğinde olacağı için hani her toplantı öncesinde bir tur atıyorlar ya toplantıyı düzenleyecek olan siyasi parti lideri. O çerçevede olduğu söylendi ama bir sır var sanki, böyle bir belirsizlik var. O nedenle sanki bu toplantı normal bir öbür toplantıya 5 Ocak'a davetten daha fazla bir anlam içeriyor. O nedenle bu görüşmede tabii bütün biz gazeteciler açısından son derece önemli ve dikkatle onu takip ediyoruz. Yine bir başka konuda tabii tam bunun öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu meclise gitti, meclisteki odasına geçti. Yani meclis tatil olduğu bir süreçte meclisteki odasında böyle bir çalışma yapması da pek alışık olmadığımız bir durum en azından. Son gelen bilgilere göre grup başkan vekillerinden Ankara'da olanlar da oraya katılmışlar. Tabii bir anayasa değişikliği var. İktidarın getirdiği başörtüsü nedeniyle bir anayasa değişikliği getirmişti. buna evet diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Bu konuyu tartışıyorlar galiba. Onu kendi aralarında konuşacaklar. Daha sonra da Sayın Akşener'le bu konu muhtemelen görüşülecek ve bir karara bağlanacak. Bu konuda eğer Millet İttifakı içerisinde farklı farklı eğilim olur da, örneğin İyi Parti iktidarla beraber davranır ve bu anayasa değişikliğini gerçekleştirirse, o zaman Millet İttifakı'nda bir çatırdı mı olur, ne olur? Tabii çok kritik günlerden geçiyoruz gerçekten. Tabii bugün birkaç tane kanaldan Abdullah Gül'ün adaylığı yeniden piyasaya sürüldü. O da işin garip bir cilvesi. Yani Abdullah Gül anladığımız kadarıyla köşede bekliyor. Lazım olduğu an devreye sokuluyor. Onu da takip ediyoruz. Yani bilmiyoruz, Abdullah Gül'ün gönlünden pek geçmişe benzemiyor. Yani gitmişe benzemiyor. Her fırsatta Cumhurbaşkanlığı adaylığını değişik kanallardan yeniden gündeme getiriyor veya getiriliyor. Öyle diyelim. Evet, 2022'nin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ekonomide işte bütçe geçti meclisten. Bir sürü hedefler var. Tutar mı, tutmaz mı? Ondan sonra yeni asgari ücret belirlendi. Bunun yansımaları nasıl olur? İşte emeklilikte yaşa takılanlar meselesi var. Yıl sonuna kadar dediler. Bir türlü taslak önümüze gelmedi. Hatta ilginçtir, birkaç gün önce Cumhurbaşkanı yardımcısı dedi ki yıl sonuna kadar bunu meclise sunacağız. Birkaç hafta içinde bu işi halledeceğiz dedi. Şimdi birkaç hafta içinde dediği, bir iki hafta içinde dediği zaman zaten bir hafta kalmıştı. Yani bir tuhaf durum var. Bütün bunları konuşacağız. Ekonomiyi değerlendireceğiz. 2023'teki beklentileri de ele alacağız. Peki kimle konuşacağız? Profesör Doktor Aziz Konukman'la konuşacağız. Ve Sayın Konukman bu konuların uzmanıdır. Onun değerlendirmelerini siz dinleyicilerimize aktaracağız. Aziz Bey merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sağ olasın. Ayağınız nasıl oldu?
Yani evde yürüyüşlere başladık.
İyi, iyi o zaman. Yürüyüşlere başlamışsanız yavaş yavaş.
Tabii.
Siz emekli de oldunuz. Emeklinin ilk günlerinde böyle bir kaza, yani size birisi diyor herhalde çalış sen, boş ver, emekli olma. Öyle mi anlayalım bunu?
Evet öyle maalesef.
Evet. Asgari ücreti nasıl buldunuz Aziz Bey?
Yani Türk işin tek kişilik bir biliyorsun bekar bir işçi için hesapladığının da altına düştü. 10.170 yani.
Tabii bu Kasım ayı bir de.
Yani daha da artacak.
Aralık yani. Var. Bugün belki açıkladılar bilmiyorum belki şu anda. Belki yarın açıklarlar.
Yani Türk işin teklifi onun altında 9.000'di hatırlarsan.
Evet.
Onun bile altına düştü. Tabii görüntü iyi değildi. Yani düşünsene şimdi bu komisyonun asli iki tane üyesi var. Yani bakanı dışarıda bırakırsak biri TİSK, biri sendika temsilcisi. Yani o görüntüde onun olmaması sendika temsilcisi ve bunun bir dert edinilmemesi. Acı olan evet. Bu. Evet. Yani. Görüntüde o da olmasa olur anlamında. Halbuki şerh koymak da görüşmenin bir parçası. Değil mi? Yani her tabii şey tabii. Oy birliğiyle çıkacak diye bir şey yok. Şerh de. Yani düşünsenize bir toplantıya katılsanız, siz şerh yazsanız o yönetim kurulunun ya da genel kurulun toplantısında fotoğrafta olmayacak mısınız? Yani bunun gibi bir şey. Evet. Bu tabii şık olmadı. Onu bir kere koyalım ortaya.
İktidar açısından da pek hoş değil, değil mi? Yani seçime gidiyorsunuz, asgari ücret yani, belirleniyor ve işçi kesimi hayır diyor.
Tabii iyi bir görüntü verilmedi. Yani onu bir kere altını çizelim. Bir de zaten ipuçlarını verdi Cumhurbaşkanı hatırlarsan. Evet. Dedi ki Cumhurbaşkanı, ya dedi gerekirse de bir düzeltme yaparız dedi. Bu 2022'de de oldu hatırlarsan. Evet. Zaten artık şu diskin bu otomatik bir talebidir. Her üç ayda bir gözden geçilmesi. Oraya doğru gidiyoruz sevgili İsmet. Yani artık bu bir mevzuata girecek bir durum oldu. Yani bir kez belirlenme işinin olmayacağı anlaşıldı. Nasıl 2022'de olmayacağı anlaşıldıysa iki kez, bu kez de artık 2023'te de benzer bir durum olacak. Nedeni şu, yani siz 24,9 enflasyon hedefi açıklıyorsanız 2023'te ve özel sektör bunu değil de 40-50 bandında bir enflasyon bekliyorsa yapacak bir şey yok burada. Yani özel sektörün öyle bir OVP'yi ciddiye almayıp kendisininkini iki katı yükseltmesi, öngörülen iki katı yükseltmesi bize şunu gösteriyor. Piyasadaki davranışlar yeni zamları gündeme getirecek. Ama bu şu anlaşılmasın, ne olur, çok yapılan bir hata. Yani evet. Şu bakış açısını değiştirelim. Canım, asgari ücrete zam geldi, dolayısıyla enflasyon arttı. Ya kardeşim, enflasyon olduğu için asgari ücret arttı.
Yani tam tersi bir şey ya.
Yani evet, bu enteresan bir tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuk. Hayır kardeşim, tam tersine. Nitekim şimdi aslında tarafsız gibi gözüken, düşünsene şimdi bir tarafta bakan, bir tarafta TİSK temsilcisi, ortada Cumhurbaşkanı. Şimdi ya bakan bu yeni sistemde memur. Ona haksızlık yapmayalım. Bizim de arkadaşımız kendisi. Burada muhatap Cumhurbaşkanı. İyi evet. De kardeşim, yani bu ücreti sen niye artırmak durumunda kaldın? Enflasyonda bir şeyler aksadı. Senin hesapların tutmadı. Bu açık gözüküyor.
Evet, evet.
Tutmadığı için hatırla 2022'de bak şimdi burada ben hemen sana tabloya vereyim. Bak şimdi tuhaflığı gör burada. 2002'de 9 virgül şeyken adını söyle. Yıl sonunda 65 olmuş. Şimdi 9,8 öngörmüşüm sen. Kardeşim 9,8 lira 65 lira. Bu senin 2022'deki hesabının şaşması. Şimdi kim şu tersini söyleyebilir? Şimdiki hesabımda yıl sonu 24,9. Bak şimdi hemen söyleyeyim. OECD Kasım ayında ekonomik görünüm raporu yayınladı. Türkiye ile ilgili rakamları da orada yayınladı. 2022 için enflasyon hedefini 73,2 vermiş. Bak bizim 65'ten yüksek edersen. Bir de 2023'ün de vereyim de hani görelim. 44,6 demiş enflasyona. Bakın o özel sektörün 40-50 bandını izlerken nereye baktığını görüyorsunuz.
Evet.
Yani bizim OVP'ye bakmıyor iş adamları. OECD'nin, IMF'in yayınladığı rakamlara bakın. Bu da çok acı bir durumdur. Ya yani ulusal olma iddiasındaki bir, değil mi? Bir evet. Yol çizgisinin acı bir durumudur. Yani özel sektör size bakmıyor, sizin OVP'nize bakmıyor, inandırıcı bulmuyor. Peki haksız mı? Haklı. 2022'de siz 9,8 enflasyon hedeflerken 65 oluyorsa niye 24,9 öngördüğünüz zaman 40-60 bandında olmasın?
Bir de özel
yani enflasyon
özel,
burada 44,
evet, özel sektör bir de yani hesap kitap yapacak. Ona göre kar veya zarar işlerini ayarlayacak.
Mecbur evet, yani ona göre yani, amatta alıyor, şu alıyor.
Evet.
Yani
evet.
O 40-50 bandında yani bu 60'a da çıkabilir deniyor. OECD de bunu 44,6 hesaplamış. Hatta büyümeyi 3. Bu daha da acı. Yani bizim büyüme 5'ti sevgili İsmet.
Yarısına düşürmüş.
Yani eskisi kadar ekonomi istihdam yaratmayacak demektir. Yani 5'ten 3'e inmek ne demek ya?
Yarıya düşer.
Bazı istihdam kapılarının kapanacağını gösteriyor.
Evet.
Bu yetmiyormuş gibi bir de enflasyon 24,6 değil bir de 44,6 çıkarsa düşünsene, hem iş bulamayan hem de geçinmek durumunda, yani geliri olmayan hem de geçinmek durumunda olan insanların nasıl bir tabloda olacağını da herhalde bir fikir veriyor bu durum.
Evet. Şimdi Aziz Bey, şeyi söylediniz de mesela bu şey belirlerken ben Türk İş Genel Başkanı ile bir görüşme imkanım olmuştu. Onun da bir şeyi vardı. Ya diyordu, biz niye oradayız? Ya oraya asgari ücretli gelmesi lazım. Yani bir pazarlık yapıyor. Benim üyelerim arasında asgari ücretli yok ki dedi. Yani asgari ücretin temsilcisinin o masada oturması lazım da diyor.
Şimdi, hayır. Şimdi bak İsmet, burada bir yanlış anlama var.
Evet.
Bak Aziz Çelik benim meslektaşım.
Evet.
Profesör meslektaşım. O inceleme yapmış. Ortalama ücret ya neredeyse ya. Yani.
Tabii.
Yani yüzde şöyle söyleyeyim. Çalışanların %50'si neredeyse asgari ücrette çalışıyor. Bunu görmek lazım.
Yani evet. %37 açıkladılar. Kişinin
tabanında. Ha şuna şu haklı. %4 biliyorsun Avrupa Birliği'nin.
Evet, evet.
Şu örgütsüz toplum
olması. Örgütsüz olması yani Türk işinde dikkat etti noktalasıydı.
Yani başkan, tabii benim de başkan yakından tanıdığım dostumdur aynı zamanda. Beraber çalıştık, ben araştırma müdürü yaptım Oğuz Oyan'dan sonra.
Evet.
Yani şunu demiş olabilir, yani yanlış anlamaya müsait olmasın diye söylüyorum. Ya bizim tabanda da asgari ücreti var ama ben asgari ücretliyi temsil etmiyorum demiş olabilir.
Evet.
Çünkü asgari ücretlerin önemli bir kısmı şeyde değil, örgütlü değil.
Tabii.
Zaten ama o nedenle bu bir toplu sözleşmeyle belirlenen bir ücret değil. Tuhaflık
evet,
orada.
Evet, evet. Evet.
Yoksa niye %4 olsun?
Peki hocam
biraz,
şeye,
durum o.
Şeye biraz iyimser gördüm sizi. Yani 3 ay sonra tekrar verecek, Cumhurbaşkanı işaret verdi falan diyorsunuz da. Yani gerekirse
hayır,
düzeltiriz.
Kendisinin dediğinden doğru.
Anladım, anladım. Ancak bizim de tecrübemiz...
Kendisi dedi.
Anladım.
Tabii bir de seçim atmosferindeyiz.
Anladım.
İsmet, sevgili İsmet, seçim atmosferindeyiz.
Anladım.
Çok da tuhaf olmaz yani.
Anladım. Şunun için söylüyorum ben de. Yani öyle böyle bir seçim yapılacak. Yani Nisan deniyor, işte 16'sı diyenler var.
Evet, evet.
Mayıs diyenler var. Yani de ki yapılmadı 18 Haziran'da.
Doğru.
Şimdi böyle bir ortamdan sonra, yani bu seçim atmosferinden çıktıktan sonra sizce arada bir zam yapılır mı, yoksa ben hep bu tür seçimler bittikten sonra hani çalışanların deyimiyle söylüyorum, anamızı ağlattılar derler. Ve ekonominin, krizin yükünü genellikle çalışanların
tabii,
üstüne
tabii.
Yıkarlar.
Ama doğru, ama bu şimdi doğru. Bak şimdi bazen hiç yapılmayacak denilen şeyler gelebiliyor gündeme.
Evet, evet.
Hatırla, Çalışma Bakanı ne demişti? Bir hatırla Allah aşkına. 2022'de.
Evet.
Ya kardeşim üzerimize gelmeyin.
Yıllık
yasaya açık bakın.
Tabii
yani
tabii.
Asgari ücret yılda bir kez belirlenir. Lütfen beni zorlamayın. Hatırladın mı o lafı?
Tabii tabii canım, tabii.
E ne oldu? E ne oldu?
%30 zam
ya,
yapıldı
hocam,
Temmuz'da.
E tabii hocam, mevzuatın ne dediğinin önemi yok.
Koşullar hocam, neyi
mevzuatın
gerektiriyor?
Mevzuatın ne dediğinin önemi yok. Abi mevzuat aşılır. Yeter ki o anda bir toplumsal talep gelsin. Geldiği
evet,
zaman
evet.
Siyasetçi önünde duramaz. Hele seçim atmosferinde hiç duramaz. Onu kastettim.
Evet.
Cumhurbaşkanı da bunun yolunu açtı. Ya EYT'yi düşün. Hadi uzaya gitme, EYT'leri düşün. Yine Cumhurbaşkanı'nın sözünü hatırlatayım. Ya kardeşim dedi, bu seçimi kaybedeceğimi bilsem dahi dedi.
Evet.
Öyle ya, ama yok dedi. Ah dedi, böyle çift emeklilik bilmem ne. Ben burada dedi durduğum sürece dedi buna izin vermem dedi. Ne evet. oldu?
Evet, geldi.
Bak şimdi çalışmaları başlattılar. Ha verir vermez o ayrı bir konu.
Evet. Yani yıl sonuna kadar diyor, şurada bugün
benim
ayın 27'si. 3-4 gün içerisinde meclise bir şey sunacaklar gibi
yani.
Gözüküyor yani.
Evet, evet, evet. Bravo.
Peki enflasyon dediniz devam eder. Şimdi dikkat çekici zaten Kasım ayında hani açlık sınırı.
Ha, orada, yalnız orada sıkıntı şu. İsmetciğim.
Evet.
Yalnız orada EYT konusunda sıkıntı şu. Şimdi 1,5 milyon kadar EYT'linin sorunu çözülüyor burada.
Tabii tabii. Yani toplamı 6 milyon.
Ya, toplamı 4,5 milyon deniyor. Biliyorsunuz onların temsilcileri açıklama yapıyor.
6 dediler
yani,
en son ama
EYT'ler
bilemiyorum.
Yani sorunu çıkar bak. Açık
evet,
söyleyeyim.
Evet.
Çünkü yükten korkuyorlar.
Evet.
Hocam
evet.
Bir daha söylüyorum. 1,5 işte 1,5-6 filan rakamı üzerinde duruyorlar.
Her ay artıyor.
Yeniden bir EYT'ler sorunu olacak. Yani çözülmüş olmayacak.
Tabii tabii.
Çünkü biliyorsun bu işverenlerin bir kısmı çok nitelikli EYT'lere de çalıştırıyor. Fiilen çalışıyor bunlar.
Tabii tabii.
Ve adam buna kıdem tazminatı verecek. Bu yükü karşılayamayacağını biliyor. Diyor ki bana diyor kredi garanti fonundan makul bir şeyle, krediyle bunu verecekler diyor. Bakan da bunu tamam dedi. Yani bunu dikkate alacağız dedi. Hatta prim %5 normalde prim ama onu biraz daha düşürürüz gibi laflar edildi hatırla. Ama bu 4,5 milyon için değil.
Tabii
bu 1,5
milyon
için. Yani biraz onun sıkıştırması var. Onu bir yere
evet.
yazalım ya. Yani.
Tabii TİSK Başkanı da müjde diye açıkladı ilk görüşmede biliyorsunuz. Yani kredi garanti fonundan kredi verecekler diye. Müjde dedi. Hatta işsizlik fonuna göz dikmişlerdi, oradan verin diye.
Alo?
Sesim geliyor mu acaba? Geliyor mu Aziz Bey?
Ha, şimdi geliyor. Deminden bir ara kaybolur gibi
evet.
Oldu.
Şeyin Sayın TİSK Başkanı da diyorum ilk görüşmeye, asgari ücretin ilk toplantısında müjde diye açıkladı bunu. Ve
bir
dedi ki...
Bir şeyi mi var acaba? Ben bir saniyeni rica etsem.
Tabii bir ufak bir sıkıntımız var galiba ulaşımda. Evet.
Benden kaynaklı, sizden kaynaklı çözemedim.
Ben sizin bilmiyorum sesinizi şimdi. Rahat duyuyorum sizin sesinizi. Geliyor mu sesim?
Tamam. Ha, o zaman sizden kaynaklı bir şey var. Evet. Benden mi diye ben şu bir kablolara şurada baktım. Tamam. Devam
evet.
Edelim.
O zaman şöyle sorayım size. Şimdi gerçekten bu EYT'liler meselesi de bir anlaşmazlık da var. Zaten çözülememesinin nedeni de bu. Sürekli bugün, yarın, haftaya deyip duruluyor. Maliye Bakanlığı'nın itirazları olduğunu duyuyoruz. Abi, karşılayamayız
diye. Bir de
şöyle
bir şey diye. Var. Özür dilerim orada.
Evet.
Bir de 99'dan önceki bağlama kas sayıları mı yoksa yenisi mi? Çünkü bak yenisi olursa sevgili İsmet,
evet.
Ya korkunç düşük düzeylerde olur.
Evet,
ya,
evet.
Onu da bir yere not ederim.
Evet, emekli maaşları değil mi?
Tabii.
Evet. Şeyi gelecek olursak tekrar, enflasyona gelecek olursak, şimdi... Türk İş'in araştırması ki herkes kabul eder onu sık sık tekrarlıyorum. Türk İş'in araştırmasını herkes ciddi bir araştırma diye değerlendirir. Orada mesela evet. Kasım ayında enflasyonda birazcık bir baz etkisiyle düşüş oldu gibi ama mutfak enflasyonunda artış var. Yani mutfak enflasyonunda düşüş yok. Yani bir anlamda yoksulun enflasyonunda düşüş yok. Bu yoksulun enflasyonundaki artış oranı devam eder mi? Yani 44 olsa bile... Mutfak enflasyonu örneğin 60-70 olur mu sizce?
Ya şimdi bak. Sevgili İsmet. Bak bunun çözümü şu Allah aşkına. Türk İş tamam yapsın. Benim zamanımda da yapıyordu. Aynı arkadaşlar yine sürdürüyorlar. Onları takdirle karşılıyorum. Ama ya bu devletin işi.
Evet.
Ya ne olur biraz biz devlette ciddiyet kazandıralım. Öyle değil mi sevgili İsmet? Ama, nedir o?
Evet.
Kardeşim %20'lik gelirler itibariyle gelir dağılımı yayınlanmıyor mu? Kişisel gelir dağılımı.
Evet.
Sen yıllardır izliyorsun.
Evet.
Yani en yoksul, değil mi? En yoksul %20 ile en zengin %20 arasında 5 gelir kategorisi. Bak toplam 5 gelir kategorisinin durumu yayınlanmıyor mu? Yayınlanıyor. Ya kardeşim bu gelir kategorileri için bir harcama sepeti belirleyin. Tüfeği bu sepet üzerinden hesaplayın ya. Tartışma bitsin.
Evet.
Rahatlayalım. Çünkü... Bakın dünyanın en büyük istatistik kurumu en sağlıklı verilerle de yayınlasa ortalama enflasyon oranı sokaktaki hiç kimseyi tatmin etmez. Bir daha söylüyorum. En bilimsel, en böyle ne bileyim yani en iyi yerlerden fiyatlar alıyoruz. En kapsayıcı yani nasıl söyleyeyim olağanüstü bir ortalamayı yansıtan bir endeks hesaplayalım. Sokaktaki adamı tatmin etmez. Neden? Çünkü ortalamada o sepette yaşayan insan sayısı tesadüf bilmiyoruz.
Evet.
Yani 91 milyon diyelim hani 85 şeyi de ekleyelim. Mültecileri, şunları, bunları, Suriyelileri, Afganları. 91 milyonun içerisinde bu ortalama sepette yaşayan adam sayısı ayrı bir anket konusu.
Evet.
Peki kim yaşıyor sokakta? İşte bu gelir gruplarındaki. Adam bakacak eline böyle cebinden çıkartacak. Ulan ben hangi gruptaydım? Bak benim enflasyonum bu diyecek.
Yani gelir,
İnandırıcı olan bu.
Gelir grupları için tüfe belirlenmeli.
Diye... Tabii canım ya anlamı var mı? Allah aşkına ne diyelim mesela?
Evet,
adam
evet.
Çok şey zengin hiç ulaştırma şeyini kullanmıyor. Ne otobüse biniyor ne bilmem ne. Ulaştırma fiyatları almış başını gidiyor. Adam ilgilendirmez ki ya. Ama düşük gelir grupları, orta gelir grupları hop otur hop zıplar ya.
Tabii. Onlar parasını...
Yani anlatmak istediğim bu.
Evet.
Yani o sadece zaman... Mutfak da değil.
Evet.
Ya sadece mutfağı alamayız yani. Çünkü bir sepetin içinde mutfak var, virgül. Devam et yani. Ulaştırma var. Öyle değil mi?
Hayır,
kira var ya.
Asgari ücretli için... birkaç kalem var zaten. Yani mutfak, ulaşım, kira. Başka
ama,
da
Hayır, daha öteye gidelim. İsmet, daha evet. öteye gidelim. Bak evet. daha öteye gidelim. Şimdi memurların değil mi enflasyon farkları verilecek?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Hangisine göre verecek? Yine ortalama SPT göre. Ya öyle bir vatandaş yaşamıyor ya. Memura evet. enflasyon farkı vereceğim demek o sepet üzerinden anlamsız. Çünkü öyle bir ortalamada adam yok. Belki sınırlı birkaç, yani az sayıda memur vardır. Ya şunu şöyle hesapla ya. Fonksiyonel gelir dağılımını yayınla. Şimdi milli gelirin emek ve emek dışı ayrılıyor. İşte evet. artık diye bir şey. Öyle değil. Benim söylediğim şu. Çalışanlar ne alıyor? Çiftçiler ne alıyor? Kar sahipleri ne alıyor? Rantiyeler ne alıyor? Bize bir fonksiyonel gelir dağılımını yayınla kardeşim. Birinci aşama. İki, her bir gelir sınıf için bir sepet hesapla. De ki çalışanların enflasyonu şudur de. Biz de gerçeği görelim. Toplu sözleşmede onu muhatap alalım.
Evet.
Anlamsız değil mi ya ortalama evet. Sepete göre hesaplanmış tüfe enflasyonu. Adamı ilgilendirmiyor evet. ki ya, saçma sapan bir enflasyon o.
Evet, evet.
Bakın TÜİK'e güvenilmediği için demiyorum. TÜİK'e güvensek de doğrusunu da hesaplasa yine o bizim işimiz.
Yöntem ya. Yanlış.
Benim Enak'tan ya da diğerlerinden ayrıldığım yer bu.
Evet.
Onun doğru hesaplanması da sorunu çözmüyor.
Evet, evet.
Gerekli, öyle diyelim, gerekli ama yeterli değil.
Evet.
Ya düzgün bir sepet, ortalama sepet yayınlanması gerekli ama yeterli değil. Kimin için yeterli değil? Memur için yeterli değil. İşçi için yeterli değil. Onu yansıtmıyor çünkü.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Memura eğer enflasyon farkı düzeyinde, yani evet. ortalama enflasyon farkı düzeyinde bir zam yapılırsa memur için kötü günler bekliyoruz diyebilir miyiz?
Çünkü ama yıllardır böyle. Yeni evet. Yıllardır böyle mağduriyet. Yani AKP öncesinde de böyle, bilmem. Yani ben hani daha sistemsel bir itiraz yapıyorum.
Anladım, yani anladım.
Sırf böyle iktidarda AKP var diye bir değil, itiraz değil.
Tabii ki, tabii.
Sistemsel ya, bir itiraz.
Ya yani başkası ki, olsa da aynısı yapılacak. Kim
gelirse iktidar evet. da değilse yeni iktidar da böyle hesaplasın diyorum. Evet, söylemek evet. istediğim bu.
Anladım.
Hem sendikalar rahatlar, hem ne bileyim işte toplum rahatlar. Herkes kendisinin pozisyonunu daha iyi tayin eder ya. Bu kavga evet. dövüş çıkmaz böyle her seferinde ya.
Evet.
Bu kurumu da yıpratır. Kurum da kurum olmaktan çıkar. Onun için kurum kendisine gelip bu tür hesapları kamuoyuyla paylaşmalı diyor. Söylemek evet. istediğim bu.
Evet, o zaman tartışılmaz da. Herkes kendi durumunu tabii. görür.
Görecek orada. Yani şunu diyemezsin ki ya, şu mahallede bile ya, oturduğun mahallede ya, her sepetten adam var.
Evet.
Mahallenin enflasyonu diye bir şey olur mu? Evet. Ya bizim mahallenin enflasyonu %, bilmem ya, dalga mı geçiyorsun? Lüks bina var, gece kondu var yanında.
Evet, evet.
Ya adamı döverler ya.
Evet.
Yani bizim mahallede abi enflasyon, biliyor musun şu? Ya ne ilgisi var? İl enflasyonu yayınlanıyor. Komedi. Ya ilin en zenginleri var, en yoksulları var. Ne olacak onların durumu?
Evet. Peki bir genel bir başka konuya daha geçelim. Şimdi bu bütçede evet. geçen sefer de konuştuk. Üretime bir kaynak pek yoktu. Şimdi bu ciddi bir noktaya doğru gelmeye başladı. Örneğin hayvancılık sektöründe ya millet elinde ne varsa, inekler de dahil, satıyor yani. Kasaba gönderiyor, kesiyor. Çünkü besleyemiyor. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında Bakanlar Kurulu'ndan sonra işte hayvancılıkta ve tarımda girdi fiyatlarını 10-15 puan aşağı düşüreceklerini falan söyledi. Çözüm olur mu sizce böyle bir şey? Yani bunu şundan soruyorum.
Ya hocam,
biraz önce buraya gelirken markete uğradım. Markette bir ilan gördüm. Afiş gibi asmışlar oraya. Sanki böyle çok önemli bir şey gibi. Peynir ilanı bir 170 lira diyordu. Yani acaba dedim ya, ben mi yanlış gördüm diye gittim. 170 lira diyordu peynir ilanı ve bu sanki hani olur ya, ucuzluk var gibi asarlar. El yazısıyla şeyleri, yani altının gram altınla yarışacak böyle giderse, yani nasıl olacak bu iş?
Aynen. Şimdi bak şöyle düşünelim. TÜİK özel göstergeler yayınlıyor. Özel tüfe göstergeler. Biz buna evet. çekirdek enflasyon diyoruz. Evet. Tamam mı? Sen de izliyorsun.
Evet.
A, B, C. Yani nedeni şu. Ya mevsimlik artışlar vardır. Ondan arındırıyor. Evet. Petrol değil mi? Petrol bilmem ne artıyor. Ondan arındırıyor. Böyle bir sürü arındırarak gidiyor. En son kategori yönetilmiş fiyatlar hariç diyor. Tamam mı? Yani yönetilmiş ne demek? Yerel ve merkezi yönetimin denetlediği fiyatlar varsa, tamam mı?
Evet, evet.
Hani çünkü çarpıtabilir. Onu hariç tutuyor. Ya şimdi o rakam şeyden yönetilmiş olduğu zaman daha yüksek çıkıyor.
Şimdi ulaştırmaya zam yapıldı.
Yani örneğin. Ya o zaman abicim kimi suçluyorsunuz ya? O zaman kalkıp demek ki sizin kendi marketlerinizdeki fiyatlar yüzünden böyle oluyor. Ya da ne bileyim yerel yönetimler kim iktidara yakın ya da değil bilemiyorum. Oradaki fiyatlardan mı bir sorun var? Yani şunu anlatmak istiyorum. TÜİK'in kendi verisi bize yönetilmiş fiyatlar yani idari fiyatlar yukarıdan denetlenen fiyatlar mesela en son aydakine baktım 1,2 puan daha yüksek. Yani dışarıda bırakırsan 1,2 puan düşük oluyor. Tamam mı? Yani
evet.
Özel sektörün ya da diğerlerinin ürettiği fiyatların şeyi 1,2 puan düşük oluyor enflasyon. Ya bu bir tuhaflık yok mu? Niye yanlış yere gidiyorsun? Birincisi bu. İkincisi diyelim ki marketlere gittik, saldırdık anasını. Görevlileri de götürdük. Hadi kardeşim dedik. Ellerinizi kaldırın, fiyatlara bakın. Ya kardeşim bu sonuç. Bu sonuç. Evet. Ya adam oraya şeyi en son tahlilde koyuyor. Peki bu üretim süreçte ne olacak? Adamın ithal girdileri darmadağın olmuş. Çiftçinin tarımsal girdileri almış başını gidiyor. Ne olacak şimdi? Sen oralarda bir müdahale yapıyor musun? Sen fiyat komitesi kurdun. Ne yapıyor? Allah aşkına bana birisi açıklasın ya. Hiçbir açıklamasını duydun mu bu komitenin?
Evet, evet.
Ben duymadım. Bir tedbirini duydun mu? Duymadım. Bir de değil mi bütçeden kaynak ayrılıyor. Nasıl gelsin bize ya?
Evet.
Sen ne yapıyorsun? Sivrisineği değil mi? Şeyinde yok etmek gerekirken sivrisineğin saldırdığı kişileri alıyorsun. Dur ya diyorsun ilaç vereyim şunları. Ya adamın yüzü gözü şişmiş diyorsun. Ya yapma şunu ya. Yapma şunu ya.
Tabii Lavra döneminde orada mücadele edilirse bir etkisi olur.
Tabii ki oraya git. Çünkü bak sevgili İsmet, maliyet enflasyonu diye bir şey var değil mi?
Evet, evet.
Eğer üfe, üretici fiyatları, tüfenin çok üstündeyse
iki katı
makas
yaklaşıyor.
Giderek açılıyor sonra belli bir istikrara kavuşuyorsa sen yırtınsan tüfeği aşağı çekemezsin. Gecikmeli olarak çünkü üretici fiyatları bizim öyledir. Gecikmeli olarak üretici fiyatları tüfeğe yansır. Yani maliyetler hadince yansınmaz. Belli evet. bir gecikmeyle yansır. O zaman siz onu önleyemezsiniz. Fiyatlama davranışlarını çözemezseniz. Adamların kar elde etme davranışlarını değiştiremezseniz. Açık söyleyeyim. Ya da maliyet enflasyonu tetikleyen faktörleri izole edemezseniz kusura bakmayın kardeşim. Sivrisinek hikayesine dönermiş.
Evet.
Benim gördüğüm manzara bu.
Peki yani döne döne sanki aynı noktaya geliyoruz. Örneğin en çok özellikle yoksulu ilgilendiren tarımsal ürünler, gıda. Yani bizim bir sürü buna karşı çözümümüz vardı. Et balık kurumları vardı, süt endüstri kurumu vardı,
tabii.
tarım satış kooperatifleri birlikleri vardı. Yani biz bunların hepsini etkisiz hale getirdik, yok ettik. Yani şimdi tekrar,
tabii.
yani ne diyeyim, şimdi tekrar çözüm orada değil mi sizce? Yani kitlerde değil mi, tarımsal
kesinlikle.
Kitlerde değil mi bu işler? Yani diğer bölümü hadi bir kenara bırakalım.
Kesinlikle yeniden kitler, bak hocam yeniden kitler, yeniden kooperatifleşme. Bunun başka evet. çözümü yok. Allah aşkına et balık kurumunu ne hale getirdin ya? Et balık adı var kendisi yok.
Evet.
Hocam regülasyon yapabilmeniz için sizin üretici olmanız lazım.
Evet.
O piyasada değil mi? Ya, müdahale edeceksiniz kardeşim. Sadece fiyat değil. Üretim yoluyla da müdahale. Sen alıcı olarak giremiyorsun ki piyasaya. Tabii. Ya da üretici olarak giremiyorsun ki. Ne olacak? Seni kim takar abiciğim?
Eskiden mesela et balık fiyatları kasapların fiyatını belirlerdi.
Tabii canım. Yani şimdi böyle bir mekan. Sen sonra ne diyorsun? Milli gelirin %1'inden az olamaz değil mi? Tarımsal destekler, destekleme ödemeleri. Ya yıllardır bu 0,5 ortalamasında. Yarı yarıya yani. Ayıp değil mi ya?
Siz bu adamlara yasa bu uygulanmıyor yani. Yasa uygulanmıyor.
Evet, onu uygulamıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz çiftçi niye bunu arttırdı? Ya çiftçi bunu artırınca zincirlerde de bu artacak. Ya buna şaşmamak lazım.
Bakın çiftçi arttırdığı çiftçi bilgisi de o da doğru değil bence. Yani çiftçi fiyatları arttırıyor diye.
Hani, eğer arttırıyorsa yani pazar yerinde gidip de böyle ya kardeşim ne yapayım diyorsa.
Hayır, bir de bak. Lafını kesiyorum hocam şundan dolayı siz devam edin. Yani eğer Türkiye'de ekili alanlar azalıyorsa çiftçi arttırmış olsa ekili alan azalmaz.
Bravo.
Zarar ettiği için azalıyordur yani.
Kendini koruyamıyor yani.
Koruyamadığı için azalıyordur.
Hatta 50 kez düşünüyor çünkü. Yani acaba zam yapsam ne olurum ya, yok olur gider miyim diyor. Bu da var ya. Bu birincisi. Bir de sözleşmeli çiftçiler var hocam. Uluslararası şirketlerin. Onların aktörleri var ya.
Evet. Salçacı, onların domatesler, zincirleri var. Şeyler. Sen ki,
yani anneannemin tohumuyla üretim yapanların halini biliyorsun. Takas tohum şenliği olmasa onlar mahvoldu.
Evet evet.
Allah'tan bir yerel yönetimler düzeyinde bir takas tohum şenliği oluyor da iyi kötü anneannemizin tohumları korunuyor. Sen meclisinden bir karar çıkartmışsın. Diyorsun ki bunlar satışa konu edilemez diyorsun. Bitti.
Tabii.
Ya böyle bir şey var mı ya?
Evet.
Sertifikalı tohum diye bir şey getirdin. Niye? Sertifikalı tohuma mühürü vuran çok uslu şirket.
Evet, evet.
Ümünü sıkar senin. Eğer tabii, senin tabii. Tohumunu tespit ederse. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ayağına kurşun sıkmak herhalde tabiri bunun için belki de düşünülmüştür. Ya o deyim oradan geliyor be.
Evet, evet.
Bu olayları anlatmak için.
Evet.
Dolayısıyla ciddi problemlerimiz var. Zaten hocam kapitalizm yapan üretim. Üretim demek artık değer üretmek demek. Artık değer üretemeyen bir kapitalizm olmaz. Bölüşüm üzerine gidemez bir şey. Çünkü artık değer bölüşülür. Yenisi kalmayınca ne olacak? Sermaye birikimi olmaz.
Evet.
Niye? Ürettiğini yiyen. Ürettiğini acayip bir şekilde darmadağın böyle abi dur ben yiyeceğim sen yiyeceksin. Bizim tam bir rantiyeci ve yeme kültürü üzerine gelen birisinin bir sonraki yılı düşünme şansı olamaz ya. Bizim yaşadığımız bu.
Evet.
Hemen saldıralım şeye sofraya. Ya diyor ki sofrayı işte o yemeği evde pişiren ya da bilmem ne işte birisi diyor ki ya arkadaş gözünü seveyim ya. Ya hepsine saldırmayın ya. Bunun önümüzdeki ay var, kriz olur, bir şey olur, bulamayız. İşte hava şartları izin vermiyor. Ya abi biz şimdi yiyeceğiz ve obez oluyoruz. Obez. Obez olunca da tedavisi gerekiyor. İlaç alıyoruz, bilmişti yani. Bu durumdayız biz.
Evet.
Oysa bir değer üretecek. Bunu hadi adil dağıtım işin ikinci boyutu ama hiç olmazsa önce bir üretecek. Biz evet, o boyutu kaybettik biz. O boyutu kaybettik.
Yani bir de öyle bir sıkıntıya giriyor ki yani o üretimin iyice yavaşlaması, işte bizim dışımızda olan gelişmeler, mesela Avrupa şu anda çok tartışılıyor, ciddi bir daralmaya doğru gidiyor. Hemen hemen herkes tabii, bunu tabii konuşuyor. O zaman üretim, ihracat için de üretim kısıtlamaya başladı. Bu ihracat rakamlarında da yansıyor artık. Yani bu tabii, sizin de belirttiğiniz gibi yani önümüzdeki yıl bir işsizlik dalgasının yükselmesi tehlikesiyle de muhtemelen karşı tabii karşıya kalacağız.
Hatta yani şöyle bir ifade var. Ciddi bir durgunluk ve enflasyon yani stagflasyon dediğimiz olay.
Evet, evet. Yani
durgunluğun ve şeyin enflasyonun aynı anda giderek kronikleştiği bir sürece de gidebiliriz.
Evet, evet. Zaten herhalde yapılan bazı uluslararası değerlendirmelerde bunun işaretleri de var.
Tabii. Yani enflasyonu çok ararız o zaman. Enflasyon evet, yine iyi deriz şimdi. Çünkü ikincisi daha tehlikeli. Şundan dolayı hem gelirin yok, tamam mı? İstihdamda değilsin. hem de enflasyon almış başını gidiyor. Şimdi böyle bir durumdan daha vahim bir durum ne olabilir?
O zaman ülkede her türlü kargaşa için her kıvılcım ortalığı ateşe verir.
Ya toplumsal uzlaşma sürdürülebilir bir noktaya gelemez yani.
Evet, evet. Peki yani çözüm için hocam, yani buraya dönüp dalaşıyor, üretim için yatırıma geliyor. Evet. Şimdi kamuda bir tasarruf, yani bilemiyoruz ama görmüyoruz. 2023 bütçesine bakınca da hissetmiyoruz. Yani etrafımızda da görmüyoruz. Yani kamuda
bak
ciddi
hocam,
bir...
bu bir kıvılcım. Evet. Bak, bu bir kıvılcım. İsmetciğim, Arjantin bizden bir tık yukarıda. Tamam mı? Bazı göstergelerde bizden kötü, bazı bir tık. Hani öyle diyelim. Hani yayınlanıyor ya ülkeler filan. Ya kardeşim, bir dünya kupası oldu. Değil mi?
Evet.
Oranın bir devlet başkanı. Biz adını bile bilmiyorduk.
Evet,
çoğu
evet.
bilmiyor adını. Ya adını öğrendik. Ve şunu anladım. İtibar sadece isimle ya da ne bileyim arabayla, uçakla ya da yapılan masraflarla olmuyormuş. Hani vardır ya böyle, oranın reisi, oranın cumhurbaşkanı olağanüstü bir harcama yapar ve ismini duyurur. Yani böyle bir itibar söz konusu değil. Şu an onun ismini öğrenip müthiş itibarını alkışlayan gerçekten milyonlar var. Arjantin'de dahil.
Evet.
E bu güzel bir şey değil mi ya? Evet. Adam evinde çoluğuyla çocuğuyla beraber maçı izledi ya. Ya o adam tahmin etmiyor muydu dünya şampiyonu olacağını Arjantin'in? Ya en azından ikinci olacaktı.
Evet evet.
Yani bunu böyle düşünelim. Meksika'nın devlet başkanı ya. Hocam hatta galiba Papa da tarifeli uçakla geldiler ya.
Evet. Yani çünkü devlet yaparsa tasarrufu, vatandaş da tasarruf
ya,
yapar.
Hocam,
örnek
yukarıdan
olur.
Yukarıdan bakıyoruz hocam. Hepimiz evet. yukarı bakıyoruz hocam. Bizim geleneklerimizde bu var. Acaba büyüklerimiz ne yapıyor diye. Hocam çocuk da ailede bize bakmıyor mu ya?
Evet, evet.
Şimdi sen çocuğa diyorsun ki oğlum diyorsun sigara içmek şeydir, sağlığa zarar, aman sakın oğlum içme işte. Ortaokula, üniversiteye. Sen fosur fosur içiyorsun çocuğun yanında. Adam seni ciddiye alır mı ya? Sen itibar kazanabilir misin öyle bir ortam?
Evet, evet.
Yani olay bu. Onun için tasarruf olayı topyekün bir seferberliktir. Bakın Mustafa Kemal ve arkadaşları ne yaptılar? Türkiye Ekonomi Kurumu'nu kurdular hocam. O tasarruf cemiyetiydi aslında.
Evet.
Mesela tutumluk haftası hocam. Biz çocukken bunları öğrendik.
İlkokuldaydı.
Ben hala o kültürün içindeyim. Ben ailemde bile çok ciddi sıkıntılar yaşadım bu konu.
Bankalar kumbara dağıtırdı hocam.
Evet, evet. Yani tasarruf diye bir şey vardı, bir kavram vardı.
Evet.
Şimdi böyle bir kavram yok. Hele kamus, bu benim dediğim özel alanda. E bir de bu kamusal.
Evet, evet.
Yani ya iyi hatırlarım, İsmet Paşa çoğu yere... şeyle gitmezmiş yani, alışveriş bilmem ne filan, kendi özel olanakları kullanarak sormuşlar niye böyle yapıyor, olur mu ya demiş, o bütçenin benim o işlerim için ayırdığı bir ödenek yok demiş, yani olur mu öyle şey, ben onu nasıl harcarım demiş, o başka bir kamusal amaçla ayrıldı demiş.
Evet, Erdal Bey de öyleydi rahmetli, yani biz beraber çok olduk, o da öyleydi. Evet. Ve kesinlikle kendi harcamalarını mutlaka başkası tabii. şeye yaptırmazdı. Kendi yapardı.
Aynen. Ama siz bunları yapmazsanız o zaman ya, vatandaş şöyle düşünüyor. Ya onlar bu işi düşünmüyor, ben mi yapacağım diye bu sirayet ediyor toplumun evet. bütün kesimlerine.
Evet. Yani bunu yapmazsak, çünkü mesele şu değil. İşte efendim tasarruf yapmıyor. O onun sorunu değil. Artık hepimizin sorunu.
Hayır.
Yani
efendim,
öyle
hayır.
bir ayrımcılık yok yani. Hem bu vatandaş için geçerli hem
şimdi,
de
tabii,
devlet için geçerli. İsmetciğim,
ben şimdi Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin üyesiyim. Eskiden yönetim kurulu üyesiydim. Ben kendi yorulduğum için bu sefer yönetime talip olmadım. Şimdi bakın, bu dernek bayağı bir mücadele veriyor ama tabii sesini duyurması kolay bir iş değil. Sitesi var, şunu var. Şimdi eğer toplum, yurttaş, vergi mükellefleri ciddi bir şekilde örgütlenirse, ödedikleri her kuruşun nereye harcandığının hesabını sorarsa, emin ol tasarruf yapmak durumunda kalacaklardır. Öyle yağma yok.
Evet, evet.
Kimse o tür harcamaları yapamaz. Açık söylüyorum. Onun için biraz da yurttaşların bu bilinç düzeyinin yükselerek örgütlü bir yere doğru evrilmesi gerekiyor. Yoksa bu örgütlülüğü sağlayamazsak vallahi o kuruşun hesabını kimse sormaz. Açık söyleyeyim. Tamam. Yani vergi mükellefi ödediği verginin hesabını sormuyorsa bu iş bitmiş demektir. Buradan yanlış anlaşılmasın. Adamın gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmasına gerek yok. Dolaylı vergi ya.
En büyük vergi de o zaten.
Evet, vergi ödediğinin farkında olmayan ben milyonlar tanıyorum, binler tanıyorum. Abi diyor biz ödemiyoruz ki diyor. Nereden çıktı diyor.
Aldığı sakızda bile ödüyor yani. Bırakın
evet şeyi. Bilmiyor adam. Halbuki sen kardeşim ÖTV, KDV ödüyorsun. İşsiz. Ya diyor benim ne ilgim var? Ya kardeşim sen işsizsin ama harcama yapmıyor musun? Yapıyorsun. Babandan alıyorsun, ondan alıyorsun bunu ama sonunda bir harcama yapıyorsun. İşte bak bu sana bir vergi yükü getiriyor. Dolayısıyla olaya şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Eğer yurttaş ödediği verginin hesabını sormuyorsa hocam yani bu tasarruf masal bunlar palavra olarak ortaya çıkar. Ya da işçi sınıfı ciddi anlamda örgütlenemiyorsa, askeri ücretliler bir araya gelip örgütlenemiyorlarsa yani işte Avrupa'da %4 olur, sende %50 olur asgari ücretlerin oranı. Bakın EYT'liler işte bu bilinçle hareket ettiler. Dediler ki ya kardeşim biz bir araya gelelim, sesimizi çıkartalım. Ne oldu? Cumhurbaşkanı muhatap bile almam dedi. Hiçbir şekilde böyle bir düzenleme yapmam dedi. Bakın şimdi bize müjde veriyor. Hemen diyor yıl bitmeden açıklayacağım diyor. Bu işte örgütlenmenin gücünün bir simgesidir.
Evet. Evet hocam, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Evet. Öyle gözüküyor ki bunları tartışmaya daha devam edeceğiz. Evet.
Tabii.
Tabii. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Aziz Konukman'dı. Ekonomiyle ilgili söyleyecek şey artık çok. Çünkü artık hayatımızın her yerinde herkes kendi çapında ekonomist oldu. Çünkü başka türlüsü de olmuyor yani. Gelip insana dayatıyor. Yaşamak istiyoruz ve mecburen fiyatlar niye yükseliyor, niye alçalıyor, enflasyon nedir, ne değildir. Her ne kadar vergi verdiğimizin farkında olmasak da böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Evet hocam, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Sağ olasınız.
İyi yayınlar diliyorum sana. Sağ olasın sevgili.
Evet, bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin de yıl dönümü. Biraz sonra programımızı o günü anımsatan veyahut da o günleri anımsatan bir müzikle kapatacağız. Perşembe gün saat 15'te buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.